Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 17.
Peki, peki, hadi kalk İhsan'a gidelim. Demek kabul ediyorsun, sağ ol. Seni okulda herkesten daha iyi tanıdım. Başkaları kendilerinden umulan işlerde denenir. Sen, umulmayan işlerde. Kabul etmem mi zannetmiştiniz? Ben kabul edeceğine emindim. İhsan biraz direndi. Sana teşekkür ederim. İhsan'a da teessüflerimi söyleyeceğim. Hele bak, şu kız İhsan. Benim yüreksizliğimi nereden çıkarmış? Ahmet saatine baktı. Vay, geç kalıyoruz arkadaş. Kalk davran. Dursana, ne götürmek uygundur? Hiçbir şey. İşte seni götürüyoruz ya. Kamil Bey kibrit kutusunu iki parmağı arasına çevirerek Ahmet'in yüzüne baktı. Mutluluk kocaman elleriyle sanki omzuna basmıştı. Bu iftihar edilecek bir baskıydı. İlk defa kendisinden fedakarlık isteniyordu. Böyle bir hizmete evvelden beri muhtaçtı. Zengin olduğu için arkadaşları kendisinden her zaman biraz uzak durmuşlardı. Fıkara arkadaşları. Asıl dost olmak istedikleri. Zengin adam, zengin adama hiçbir zaman fedakarlık edemez ki. Oysa bir insan dünyada diğer insanların fedakarlığına nasıl muhtaçsa, öteki insanlara karşı fedakarlık etmek ihtiyacını da bazı aynı şiddetle duyar. Ahmet çay paralarını verip kahveden çıktıkları zaman Kamil Bey dünyayı daha güzel, daha yaşanmaya değer buldu. İstanbul'a neden indiğini sanki unutmuş, daha doğrusu bu sebep artık düşünmeye değmez hale gelmişti. Artık kendisi için bu dünyada bir tek önemli mesele vardı. Bir an önce İhsan'ı görmek, işe başlamak. Yanı sıra yürüyen Ahmet'e yüreği ürpererek sordu. Bizi içeri almamazlık etmesinler. Olmaz öyle şey. Benim bildiğim günü olur böyle görüşmelerin. Saati olur. Bir düzeni yok mu? Düzen mi? Şu hale baksana birader. Caddeden silahlı askerlerle dolu bir İngiliz kamyonu, kaldırımdan harmaniyelerini cakalı cakalı taşıyan iki İtalyan karabinyeri geçiyordu. Bunlardan başka, acıklı bir dalgınlıkla bir dükkan camekanını seyreden birkaç Fransız bahriyelisi de vardı. Bu memlekette artık düzen, sorumluluk kelimeleri insanı güldürebilirdi, o kadar. Eğer ben sorumlu düşerim sözü, bu işte benim kârım ne olacak anlamına gelmiyorsa. Kamil Bey düşünüyordu. 30 yaşını geçmiş bir adam olduğu halde adliyenin penceresinden birkaç dakika seyrettiği korkunç avlu sayılmazsa güzel İstanbul'da insanları nereye, nasıl, hangi şartlarla hapsettiklerinden habersizdi. Alman çeşmesinin karşısında bir seddin üstüne çıktılar. Paslı saçlarla kaplanmış kocaman bir kapının üzerinde hapishane-i umumiye levhası asılıydı. Siyah bıyıklarını dikkatle kıvırmış bir jandarma omzundaki tüfeğin verdiği kasıntıyla nöbet bekliyordu. Seddin üstü insanlarla doluydu. Burada toprak o kadar çiğnenmişti ki artık ebediyen bir mini mini ot bile yetiştirilemeyeceğine yemin edilebilir. Oysa duvarın üstüne, kapının karşısına Bağdadi çıtalarından bir kamera yapılmıştı. Bazı edebi eserlerde kahramanların içine kurulup göğüs geçirerek mehtap seyrettikleri yahut ateşli kelimelerle ebedi sevdalar ilan edildikleri yazılan kameriyelerden birisinin burada bulunması insanı şaşırtıyordu. Babalarını, ağabeylerini görmeye getirilen çocuklar annelerinin etekleri dibine oturmuşlardı. Camekanını üç ayaklı sehpası üzerine yerleştirmiş keten helvacıya rağmen sessizdiler. Kamil Bey kasıntılı nöbetçiye bir zaman bakıp Ahmet'e fısıldadı. İşte buna şaştım yüzünü aldı. Niye? Şu jandarmaya. Bunu hangi askerlik şubesi silah altına aldı acaba? Omzundaki tüfek dolu mu? Nasıl oluyor da işgal edilmiş bir memlekette o memleket ahalisinden bazına silah verebiliyorlar? Neden vermeyeceklermiş? Bizim İhsan'ı dikkatle beklemiyor mu sadakatle? Sadakat nasıl ispat edildi dersiniz? Asker için sadakat hiç düşünülmeyebilir. O nihayet omzundaki tüfek gibi bir araçtır. Bunun subayına güveniyorlar aslında. İşte ben de buna şaştım ya. Hiç şaşma. Güvenilmeyeceklerin çoğu Anadolu'ya geçti. Buradakilerin bir kısmı usanmış. Bir kısmı gizlice çabalıyor. Küçük bir parçası da sadakatini ispatla uğraşmakta. Jandarma yüzbaşısını bir tarafa bırak. Harp divanı reisliği eden paşalarımız var. Sesini alçalttı. Neden canım? Halife efendimizi düşünsene. Padişahımızı. Bir arkadaş onu seninle de tanıştıracağım. Akşam gazetesinde yazar. Bir milletin bayrağı o milletin başı gibi düşer diye söz etti. Milletler de zaten balıklar gibidirler. Başlarından tutuluyorlar yahut başlarından çürüyorlar. Mahpushane kapısının kocaman kanatları yapıldı yapılalı hiç açılmamışa benziyordu. Soldaki kanatta dört köşe bir küçük kapı daha açılmıştı. Buradan eğilerek geçmek gerekecekti. Kamil Bey bu düşüncesini söyledi. Ahmet doğruladı. Evet, bu kapı yapıldı yapılalı bir defa açılmış. Hürriyetin ilanında genel af verildiği zaman. 900 kişi varmış. Hepsi salıverilmiş. Mahpushane boşalmış ama yalnız birkaç saat için. Birkaç saatten sonra o sabah bırakılanlardan birisi meşhur hırsız Fitil Nuri, esrar tutkunu bir herif, ilk rastladığı açık kapıdan bir çift eski terlik aşırdığı için yakalanıp tekrar geri gelmiş. Tam 3 gün tek başına kalmış koca yapıda. 3 gün sonra yavaş yavaş yeniden dolmaya başlamış. Demek affetmenin hiçbir faydası yok mu? Var. Ömründe bir kere suç işlemiş olanlara. Bunlar zaten suçu o anda işlememiş olsalar hayatlarının sonuna kadar burasını hiç görmeyeceklerdi. Affetmek böylelerini tekrar topluma kazandırıyor. Eğer af verilmezse bunların çoğu mahvedilmiş olur. Bir İngiliz sözü okumuştum. Bir suçsuz insan hapiste yatacağına 99 suçlu serbest geçsin diyordu. Suçsuz değil ki. Söz gelimi adam öldürmüş. Adam niçin öldürülür? Bunun bin türlü sebebi var. Bu sebeplerden yarısı topluma, yarısının yarısı da ölene ait. Kanun çoğunlukla yüzde ancak 25 suçlu olanı yakalayıp cezanın %100'ünü ona veriyor. Sen ölüp gidenleri hiç düşünmüyorsun. Bizim akıllı milletimiz suç ölende buyurmuştur. Hayır, bu sözün anlamı başka. Ölen kendisini yeterince savunamadığı için bizim milletçe suçlu sayılır. Hazin kinayeyi anlamıyor musun? Aldırma, affetmek daha iyidir. Söz gelimi, Anzavur da bizim ihsanı da mahkum edenleri de af mı etmeli? Dedim ya, her suçlu yarı yarıya sorumlu bence. Bu Anzavur için de böyledir. Öyleyse ben Harp Divanı Başkanı olsam keratayı 10 kere idama mahkum ederdim. Yarısını af verir, 5 kere asardım. Siz sahiden ihtilalci olmuşsunuz Ahmet. Teşekkür ederim kardeşim. Bugün bir insana bundan büyük iltifat olmaz. Bu sırada kanadının dört köşe deliğini açtılar. Zamana hiç değer vermediği halde her vakit herkesten önce davranmak isteyen, sırasına razı olmadığı için de birbirini itiştirip geç kalan milletimiz gene telaşla davrandı. Erkekler kuvvetlerine güvenerek derhal öne geçmişlerdi. Kadınlar annelik şefkatini bir tarafa bırakarak yavrularını tartaklıyorlar, genç kızlar terbiyeyi unutup çapaçul annelerini çabuk olmadıkları için azarlıyorlardı. Böylece deliğin önünü Kamil Bey'e umutsuzluk veren bir gürültü, bir dalgalanma kaplamıştı. İnsanların mahpushaneye girmek için bile birbirlerini itiştirmesi acayip bir manzaraydı. Ahmet bu hali hiç de acayip bulmamış ya da buna alışmış olmalı ki kavgaya hazırlanır gibi davrandı. Haydi arkadaş, sokul. Biraz bekleyelim, kalabalık azalsın. Sen ne söylüyorsun? Akşama kadar bekleriz. Bu kapıdan geçmek o kadar zor mu? Getirilen öteberi aranıyor. Uzun süre. Neyi arıyorlar? Esrar, bıçak, yasak şeyler. İnsanlar gittikçe sersemleşiyor. Mahpushaneyle esrar bıçağı gardiyanlar getirir. Ama bizden başkası getirmesin diyerek herkesin öteberisini didiklerler. Gel arkamdan. Kılıkları düzgün olduğundan yol vermemek için pek fazla dayanatan olmadı. Dört köşe deliğin ağzına koyulmuş bir tahta masanın başında şişman, kısa boylu, kömür gibi kara kaşlı, kara bıyıklı bir gardiyan cansız eşyalara karşı kin duyuyormuş gibi hoyrat hareketlerle paketleri, torbaları açıp içindekilere bakıyordu. Celil Efendi, Celil Efendi! Ahmet'in seslenmesi üzerine adam başını kaldırdı. Sarı dişlerini göstererek güldü. Aynı zamanda korkunç bir kaş çatmasıyla kapı önünde yılanlara çıkıştı. Açılın ulan! Yol verin! Kalabalık gürültülü telaşına rağmen derhal açıldı. Gardiyan Ahmet'in elindeki paketi alırken sordu. Bey de beraber mi? Beraberiz. İyi öyleyse. Paketi açmadan yokladı. Ne var bunda? Çamaşır mı? Gömlek falan. Havlu, şeker, kahve. Pekala. Omuzu üzerinden arkaya seslendi. Çukur! Ulan Çukur! Baksana rezil! Abdullah Ağa'ya ziyaretçi var. Hoş geldi, sefa geldi. Lakabının Çukur olduğu anlaşılan çocuk koşup paketi aldı. Gardiyan bir kere de ikisini omuzlarından koltuk altlarına doğru iş olsun diye arar gibi sıvazlamış, buyurun demişti. Kamil Bey'in ilk anda çocuk zannettiği çukur aslında çarpık bacaklı, zayıf, köse bir cüceydi. Ayaklarında yırtık yemeniler, sırtında kolları sıvalı bir yamalı gömlek, bir de lekeli, lacivert yelek vardı. Yalpalı yürüyüşüyle ard ayakları üzerine kalkmış bir cambaz köpeğine benziyordu. Mahpushane idaresine ait iki katlı binaları solda bırakarak kalın demir parmaklıklardan yapılmış bir kapıyı geçtiler. Sol yanda yüksek bir duvar uzanıyor, sağda çıplak ağaçlarla dolu bir bahçe karmakarışık duruyordu. Büyük bir havuzun karşısındaki iki katlı bir binanın kapısında kurşuni pardesülü, gözlüklerinin arkasında miyop gözlerini kırpıştıran sarı saçlı bir adam duruyordu. Kamil Bey, mektebin en güzel delikanlılarından kız İhsan'ı zorlukla tanıdı. Nasıl tanıdığına da şaştı. Aslına bakılırsa bu yıpranmış insanla o parlak delikanlı arasında hiçbir ilinti kalmamıştı. Safa geldiniz 134 Kamil. Safa bulduk kardeşim. Özür dilerim. Çok daha önce gelmeliydim. Daha çok önce. İhsan'ın eli sıcaktı. Kuvvetliydi. Kucaklaştılar. İhsan utangaç gülümsedi. Ben doğrusu rahatsız etmeye korkmuştum. Ahmet'i bilirsiniz. Hoppadır. Hiç değişmedi. Çok şükür. Evet. Ahmet'e minnettarım efendim. İçeri buyurun. Çok beklediniz mi kapıda? Hayır. Binaya girdiler. Alt kat koridoru malta taşlarıyla döşeliydi. Burası belli belirsiz ilaç kokuyordu. Merdivenden üst kata çıktılar. Penceresinden bir mescidin bodur minaresi görünen bir odaya girdiler. Odada bir beyaz hastane karyolası, beyaza boyanmış bir komodin, bir küçük masa, birkaç iskemle, bir de büyük dolap vardı. Yerler muşamba döşeliydi. Şöyle buyurun, çukur elindekileri bırak da bize kahve söyle. Şekerli mi efendim? Kamil Bey soruyu anlamadan İhsan'ın yüzüne baktı. Mahpushaneyi böyle düşünmediği şaşkın bakışlarından belliydi. Büyük bir suçtan kurtulmanın sevinciyle çevresine baktı. Şekerli olsun. Burası rabıtalı, ev gibi. Evet. Ben korkuyordum ki demin adliyede bana bir yer gösterdiler. Kupkuru bir avlu, kuyu gibi. Orası tevkifhane. Evet, tevkifhaneymiş. Burası iyi. Bahçenizde ağaçlar var, havuz var. Burası revir avlusu. Siz şimdi revirde bulunuyorsunuz. Öteki kısımların avlusu tevkifhaneninkine benzer. Siz hep burada mısınız? Buradayım. Yoksa hasta mısınız? Hayır, bizi diğer mahkumların arasına koymuyorlar. Ahmet köşedeki masada duran gaz ocağını yakmış, üstüne bir çaydanlık yerleştirmişti. Ellerini ovuşturarak yaklaştı. Tamam, yarım saate kadar çay hazır. İyi ettin. Ben Kamil Bey'i görünce şaşırmışım. Hiç değişmemişsiniz. Ya da ben sizin yaşlanmanızı tıpatıp böyle tasarlamış olmalıyım. Ben değişmişim değil mi? Hayır, pek değil. Bir an durdu, sonra cesaretle konuştu. Çok değişmişsiniz kardeşim. Eskiden başka bir insandınız, şimdi başka bir insan olmuşsunuz. Biz Avrupa'da rahatça otururken siz harp ettiniz. Yenilmiş çıkılan bir harpte esir düşülen bir subaya harp ettiğini hatırlatmamalı. Artık ne değeri var? Yenisine başladık. Harp etmek eskiden erkekçe bir işmiş. Şimdi insanca bir iş. Kadınlar bizden daha iyi dövüşüyorlar. Miting yapıldığı zaman burada olup Sultanahmet Meydanı'nı görmeliydiniz. Siyah çarşaflı bir kadın kalabalığı memleketin üzerinde bir an siyah bir bayrak gibi dalgalandı. Bazı hareketler o hareketin şeflerine neden o kadar büyük değer verdirebiliyor, ben işte o gün anladım. Miting tepeden tırnağa kahramanlıktı. Belki Fransa'da, İngiltere'de aynı iş. Bu kadar dehşetli, güzel, bu kadar heybetli olmaz. Şefler, İşte bu halk kahramanlığını temsil ettikleri için erişilmez görünüyorlar. Kişiliklerinde gülünç yönleri olsa bile. Benim muharebe edişimle sizin Avrupa'da rahatça yaşamanız şimdi artık aynı şey. Harpte değildim diye hiç üzülmeyin. Sultanahmet mitingini görmedim diye üzülmelisiniz. Kadınlar muhallebici dükkanlarında, tiyatrolarda kendileri için gerilen kafesleri, tramvaylarda vapurlarda çekilen perdeleri bir yıkış yıktılar ki o gün Nedim'e benden daha erkekti vallahi. O zamana kadar erkek işlerine aklım ermez diyen bir kadın, bu sözde biraz da övünen bir İstanbul hanımı, şimdi buraya geldikçe bana mürekkepten, kağıttan, baskı fiyatlarından, bayi hesaplarından, dahası dünya siyasetinden söz ediyor.
Ayrım sonu.